güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 23 Eylül 2022 Cuma'yı, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın son iş gününde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden veya TRT Dinle uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde özel konuk olarak katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'nde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Daha sonra Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu temasları kapsamında New York'ta devlet ve hükümet başkanlarıyla diplomasi trafiğini sürdürdü. Bugün ilk bölümde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Sinan Demirtürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Semerkant'tan New York'a uzanan diplomasi rotası üzerine değerlendirmeleriyle stüdyomuzda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ikinci bölümde şair ve yazar Şakir Kurtulmuş stüdyomuzda olacak. Edebiyat yolculuğunu ve şu an basım aşamasında olan Muhacir Günlüğü kitabını konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Seher vakti bir güzele vuruldum.
Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum.
Mor menekşe nergis dizmiş boynuna,
kuşluk vakti aldı beni koynuna.
Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü. Seher vakti bir güzele vurdum.
Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum.
Seher vakti bir güzele vuruldum.
Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele vuruldum.
Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum.
Efendim burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan devam ediyor. Şimdi stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Sinan Demirtürk var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum efendim.
Çok teşekkürler. Kıymetli hocam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'ın Semerkant şehrinde özel konuk olarak katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'nde yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na iştirak etmek üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde sürdürmüştü.
Evet.
Bunu ele alacağız bugün sizinle. İsterseniz şuradan başlayalım. Türkiye'nin insani ve girişimci dış politikası hangi esaslara dayanıyor? Tarihsel zemini de göz önünde bulundurursak neler söylersiniz?
Evet, Türkiye Cumhuriyeti dünyada çok az devletin üzerinde bulunmuş olduğu özel bir jeopolitikte konumlanmış durumda. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlıyor olması ve adına 3 deniz dediğimiz bu kıymetli 3 denizi kontrol ediyor olması itibariyle çok özel bir jeopolitiğe sahip. Bugün dünyanın pek çok yerindeki analistler diyorlar ki Türkiye bugün en önemli güvenlik geçiş noktası oldu. Dünya jeopolitiğinin aynı zamanda en kıymetli enerji geçiş güzergahlarını da kontrol ediyor. Yani Çin'i ve Rusya'yı Avrupa'ya bağlıyor olması bakımından Atlantik'i ve Amerika'yı da Doğu ile bütünleştiren eşsiz bir jeopolitiğin üzerinde bulunuyor. Bu aynı zamanda üzerinde Selçuklu İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi iki büyük cihan devletini kurmuş olan bir coğrafi alan. O bakımdan bugün Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının bir kere bu Selçuklu ve Osmanlı Hinterland'ı üzerinde onun meydana getirmiş olduğu geniş tarihsellik ve gönül coğrafyası üzerinde inşa etmeyi planlıyor. Tabii ki bugün son 20 yılda temayüz eden girişimci ve insani dış politika adını almış olan yalnızca Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla sınırlı değil, Sayın Erdoğan'la sınırlı değil. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin son 100 yılını hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun bu son devir bakiyesini üzerinde bulunduran hem önemli sorunlar hem de önemli avantajlar, önemli faydaları içerisinde bulunduran bir diplomasi geleneği var.
Ardında köklü bir tarih ve evet, deneyim var.
Bir esaslı dış politika geleneğimiz var bizim. Tabii bu girişimci ve insani dış politika olarak tarif edilen yeni konsept Türk dış politikasında adına medeniyet coğrafyası diyebileceğimiz, gönül coğrafyası diyebileceğimiz topraklarla, halklarla, kültürlerle Türk dış politikasının temasını yeniden kurmuş, güçlendirmeye gayret sarf etmiş olan bir temel ekseni beraberinde getiriyor. Hem İslam toplumlarıyla hem Türkçe konuşan Türkistan'daki ve Balkanlardaki Türk topluluklarıyla hem de bu Selçuklu ve Osmanlı Hinterland'ını geride bıraktığımız, beraber terennüm ettiğimiz kültür bakımından paydaş ve kardeş topluluklarla Türk dış politikası son 20 yıl içerisinde yeniden bir ilişki tesis etmeyi başardı. Özellikle Orta Doğu'da, Afrika'nın kuzeyinde ve Afrika kıtasında, Sahra altında, Batı Afrika'da Türk dış politikası geride bıraktığımız yıllar içerisinde gerçekten yeni diplomatik misyonlar, ikili önemli görüşmeler, binlerce öğrencinin Türkiye'de tahsil gördüğü, binlerce öğrencinin bu ülkelere gitmeye başladığı, ticari aktivitenin hızlandığı, hızlandırıldığı bir başka açıdan bir cihan şümül vizyon kazandı. Bir uluslararası vizyon kazanmış oldu. Bakın emperyal bir vizyon demiyorum. Cihan şümül, uluslararası bir vizyon kazanmış oldu. Yani 2002-2003 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrika kıtasında 12-13 diplomatik misyonu varken bu sayı bugün 70'ler seviyesine çıktı. 2002 yılında, 2003 yılında ya da bundan 20 sene önce Afrika'ya 7-8 noktaya Türk Hava Yolları uçarken bugün 100'e yakın destinasyona, noktaya Türk Hava Yolları seyahat eder hale geldi.
Nereden nereye diyorsun?
Evet, Maarif Vakfı, TİKA, işte Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi son derece etkin kültürel diplomasi kuruluşları başta Afrika olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde faaliyetler icra ediyorlar. Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlamayı gayret içerisine koymuş durumdalar. Türkiye bu girişimci ve insani dış politika konseptini büyük ölçüde barışçı bir yaklaşıma oturttu. İfade etmemiz gerekir ki bu bir Osmanlı pratiğidir. Bizim Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun bir bakiyesidir, bir devamıdır. Kendi coğrafyasında, kendi bölgesinde barışı esas kabul eder. Bizim Lozan'dan sonra sınırlarımız dışında kalan, sınırlarımızı ayırmış olduğumuz pek çok komşu ve kardeş devletin toprak bütünlüğünü korumayı esas kabul eder. Suriye için bu geçerlidir, Irak için bu geçerlidir, İran için bu geçerlidir, Yunanistan hatta Ermenistan için bu geçerlidir. Bu ülkelerin toprak bütünlüklerini kıymetli görür. Bu ülkelerdeki istikrarı, kalıcı huzuru, barışı kendi ülkesinin kalıcı huzuru ve barışı gibi addeder. O bakımdan Türkiye'nin bu dış politika yorumu hiçbir şekilde müdahaleci değildir. Hiçbir şekilde işgalci değildir. Hiçbir şekilde yayınmacı değildir. O bakımdan bu insani ve girişimci dış politika elbette Türkiye'yi yeri geldiğinde terörle dünyanın değişik yerlerinde mücadele eden bir ülke haline getirdi. Evet. Yani bugün Libya'da küçük bir askeri birliğimiz bulunuyor. Bugün Güney Kafkasya'da Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan itilafını dengelemek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bir devriye görevi yapıyor. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzey bölgelerinde Türkiye'nin askeri ve istihbarat gücü olarak kontrol noktaları var. Denge noktaları söz konusu. Akdeniz'de Türkiye uluslararası hukukun kendisine tanımış olduğu hakları ve imtiyazları kullanan artık enerji havzalarında doğalgaz ve petrol arayabilen bir ülke konumuna geldi. Yani evet. Doğal komşusunun doğal sınırını Mısır'dan Libya'ya kadar uzatmış. Adına Mavi Vatan dediğimiz geniş Akdeniz konseptinde, Adına Mavi Vatan dediğimiz geniş dış politika konsepti içerisinde artık Akdeniz'deki hudutlarını, Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerini Libya'ya kadar uzatmış ve bir Akdeniz gücü olarak tıpkı İtalya gibi, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi, İsrail gibi, Yunanistan gibi Akdeniz'in pek çok noktasında sismik arama gemilerinin veyahut da Türkiye Petrol Arama Ortaklığı'na bağlı gemilerin sayısı 8'e çıkmıştır. Akdeniz'in tamamında seyir sefer yapmış olduğu bir hareketlilik sağlamıştır. Bu müdahaleci değildir ama Türkiye'nin tarihsel hinterlandını, haklarını ve uluslararası hukukun kendisine tanımış olduğu imtiyazları yerine getirmiş olduğu bir aktif dış politika adımıdır. Bu tabii büyük rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. Hem Güney Kıbrıs Rum yönetimini rahatsız etmektedir. Hem Yunanistan'ı rahatsız etmektedir. Zaman zaman Fransa'yı rahatsız etmektedir. Almanya'yı rahatsız etmektedir. Bazen Rusya Federasyonu'nu rahatsız etmektedir. Çünkü bir açıdan da son 7-8 yıl içerisinde Türkiye yeni bir Akdeniz gücü olduğunu ortaya koymuştur. Bu biraz sonra üzerinde duracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın New York'ta yapmış olduğu genel kurul konuşmasında da ifade ettiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi varlığını bir entite olarak ortaya çıkartan bir aktiflik meydana getirmiş oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti dışında hiçbir devlet tarafından, ülke tarafından tanınmayan bir devlet konumunda bırakıldı. Burada hem NATO'nun bazı güçlerinin hem de Avrupa Birliği üyelerinin Yunanistan'ın yanındaki tavrı belirleyici olmuştu. Aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Rusya Federasyonu arasındaki geniş ve kadim ilişkiler Rusya interlandındaki devletlerin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımasına mani olmaktaydı. Hı hı. Ama Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımış olduğu münhasır ekonomik bölge dediğimiz doğalgaz ve petrol arama havzalarında bölgelerinde aktif faaliyet yürüterek ve aynı zamanda bugün Sayın Ersin Tatar'ın nezdinde Kıbrıs Devleti'ne vermiş olduğu destekle Kapalı Maraş bölgesinin açılmasının önünü açmak suretiyle ne yapmıştır? Kıbrıs üzerindeki baskıları ve uluslararası engellemeleri, sınırlandırmaları kaldırmayı becermiştir. Önümüzdeki günlerde Rusya'dan ilk uçak seferinin Lefkoşa'ya yapılacak olması, Moskova-Lefkoşa arasında sivil yolcuları taşıyacak uçak seferlerinin başlayacak olması, eş zamanlı olarak belki 2023 yılı içerisinde gayri resmi charterların yine Londra bağlantılı olarak, İngiltere bağlantılı olarak Kıbrıs'a intikalinin mümkün olabileceği ve artık başta Azerbaycan olmak üzere Pakistan ve Gürcistan gibi devletlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet başkanlarını birebir kabul ettikleri, ilgili toplantılara gözlemci olarak davet etmiş oldukları yeni bir Doğu Akdeniz denklemi doğuyor. Türkiye burada aktif, hem deniz gücü olarak aktif, petrol arama faaliyetleri bakımından aktif. Hiçbir zaman kendi kara sularına, hudutlarına başka bir deniz gücünü askeri olarak sokmayacak güce sahip. Ve kendi hava kontrol alanını, hava koridorunu, hava sahasını bugün muhafaza edebilecek çok esaslı bir hava gücüne sahip. Hı. Silahlı kuvvetlerimiz itibariyle söylüyorum. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1950'li yıllardan başlayan büyük izolasyonunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı olarak tarif etmiş olduğumuz müdahalesini meşru kılan Rum ve Yunan ikilisinin büyük baskılarını adım adım kırmanın yoluna gitmiştir. Türkiye Kıbrıs'ın yanında, Kuzey Kıbrıs'ın yanında çok açık bir tavır alarak özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilen iki devletli, iki ayrı statüde bir devletin varlığını ortaya koyabilecek hamleleri ve adımları yapacaktır.
Hocam,
bu bakımdan
Türkiye,
çok yönlü bir dış politika yürüyor. Yine devam ederiz sorularımız.
Türkiye dış politikada daima barışçıl yollar izliyor. Ama kendini ezdirmeden, haklarını yedirmeden, haklarını savunarak emin adımlarla ilerliyor. Son yıllarda Türkiye dünyaya çok daha gür bir sesle sesini duyuruyor.
Şüphesiz buna ihtiyaç vardı.
Evet.
Çünkü sizin tek başına barıştan bahsediyor olmanız bir anlam ifade etmiyor. Eğer topraklarınıza yönelik terör faaliyetleri komşunuz ya da müttefikiniz sayılacak devletler tarafından destekleniyorsa, teşvik ediliyorsa, PKK, PYD varlığı veya DAEŞ ya da IŞİD varlığı sizin topraklarınıza yönelik bir tehdit oluşturmaya başlamışsa, siz topraklarınızı topraklarınızın dışında korumak zorunda kalırsınız.
Evet.
Bu bir meşru müdafaa hakkıdır. Bu uluslararası hukukun size tanımış olduğu sıcak takip hakkıdır. Suriye'de ve Irak'ta bugün askerimizin teröre karşı mücadelesi aslında kendi sınırlarımızı, sınırlarımızın dışında bir güvenlik koridorunu meydana getirmek suretiyle koruma cihetinden kaynaklanıyor.
Cumhurbaşkanımızın tabiriyle bir gece ansızın gelebiliriz.
Evet, tabii, evet.
Sayın hocam, Cumhurbaşkanımız Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü'nde temaslarda bulunmuştu. İsterseniz biraz da buna değinelim. Şangay İşbirliği Örgütü çok kutuplu bir dünyaya mı işaret ediyor? Türkiye'nin dış politikası açısından yorumlar mısınız?
Evet, Şangay İşbirliği Örgütü çok uzun yıllar boyunca Asya'daki devletlerin, Merkezi Asya'daki devletlerin bir araya gelmiş oldukları küçük bir ekonomik örgütlenme mahiyetindeydi. 90'lı ve 2000'li yıllar boyunca Şangay İşbirliği Örgütü Rusya ve Çin'in ön ayak olmuş olduğu, Rusya ve Çin hinterlandından yeni yeni çıkmaya başlayan bir coğrafya içerisinde bazı ekonomik politikaları konuşan, değerlendiren sembolik bir örgüttü. Askeri işbirliği yapmayan, büyük bir ekonomik pakta karşılık gelmeyen, ortak tatbikatlar yürütmeyen bir örgüt mahiyetinde idi. Ancak 2000'li yılların sonundan itibaren Avrasya ile Pasifik'teki bu önemli güçlerle, Merkezi Asya'daki bu güçlerle Atlantik arasında, ABD arasında önemli bir kırılma yaşandı. Yaşadığımız son olaylar, Çin'in Tayvan'la yaşamış olduğu kriz, Rusya'nın Ukrayna ile yürütmüş olduğu çatışma zemini, harp, Çin'in Orta Asya'daki etkinlik arttırma mücadelesi ve Pasifik'e yansıyan Amerika-Çin gerilimi artık dünyada bir ikili kırılmayı ya da çok kutuplu bir zemini meydana getirdi. Şangay İşbirliği Örgütü tabii ki Çin ve Rusya'nın etkisi altında, onun ekonomik belirleyiciliği etrafında, bu iki devletin siyasi gücü etrafında yeniden örgütlenmeye başlayan bir siyasi oluşum olma hüviyetini kazandı. Son 7-8 yıl içerisinde bunun çok geliştiğini görüyoruz. Sayın Putin ve Xi Jinping Cumhurbaşkanımızı bu toplantıya özel misafir olarak davet etti. Daha önce gözlemci üye olarak Türkiye'nin davet edildiği toplantılar bulunmakta idi.
Evet.
Ama bu toplantı Semerkant'ta Türkiye'nin özel misafir olarak katıldığı, hem Sayın Putin'le hem Çin Devlet Başkanı'yla uzun müzakerelerin yapıldığı, Pakistan, Tacikistan, Kazakistan Devlet Başkanları, Özbekistan ve Azerbaycan Devlet Başkanları'yla Türkiye'nin ikili temaslarını yürütmüş olduğu, bir açıdan da doğudaki bu devletlerin, Avrasya üzerinde konumlanmış olan bu Asya devletlerinin bir açıdan da kendi güvenliklerine Atlantik hattından ya da Batı'dan intikal edebilecek bir müdahaleye karşı ortak işbirliklerini konuştukları ve özellikle bu coğrafyada, bu yakın coğrafyalarda kendi ticari işbirliklerini, örneğin Türkiye ve Azerbaycan'ın Türk lirası ve Azerbaycan parasıyla, Türk lirası ve Rus rublesiyle, Türk lirası ve Gürcü lirasıyla yapabilecekleri yeni bir iklim doğmaya başladı. Yani neden biz ticaretimizi dolarla yapmak zorunda olalım ki? Neden ticaretimizi avro ile yapmak zorunda olalım ki?
Kendi para birimimizi yapabiliriz.
Elbette yani
belki.
Bu paraların, milli paraların Asya'da sınırların kalkmış olduğu ve kendi para birimlerinin birbirlerini kıymetlendirdiği.
Evet.
Yani biz Azerbaycan'daki manatı neden kıymetlendirmeyelim? Hı-hı. Zaten çok kıymetli bir para.
Evet.
Asya ve dünya nezdinde. Ama Türk parası niçin manatı kıymetlendirmesin? Manat niye Türk parasını kıymetlendirmesin? Hı-hı. Veya biz Kazakistan'ın milli parasını neden kıymetlendirmeyelim? O bu yeni bir gelişme olarak doğuyor. Ve Çin yeniyle ya da Rus rublesiyle ticaretin yapılabileceği, Türk lirasının belki de Asya'da itibarının önümüzdeki günlerde artmaya başlayacağı, bizim bu ülkelerle Avrupa Birliği'nin ya da Gümrük Birliği'nin baskısının dışında Rusya'ya, Çin'e, İran'a uygulanacak ambargoları da görmezden gelebilecek. Ben diplomat değilim, ben rahat konuşabilirim, öğretim üyesiyim. Bu ambargoları görmezden gelebilecek bir yeni ticaret ağının doğabileceğini seziyoruz.
Evet.
İşaretler bunu gösteriyor. Ben işbirliğinin hem bir takım siyasi konularda ittifaklar doğuracağını, tabii Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle ayrıştığımız çok nokta var. Çin devletinin Çin'deki Müslümanlara ve Doğu Türkistan'daki topluluklara uygulamış olduğu insan hakları ihlallerini Türkiye eleştiriyor. Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini Türkiye çok açık bir şekilde eleştiriyor. Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını Türkiye eleştiriyor ve buna karşı mücadele yürütüyor, müzakereler yürütüyor.
Evet.
Rusya Federasyonu bugün Ermenistan yanında yer alarak Azerbaycan'ın Karabağ topraklarındaki Güney Kafkasya'daki siyasi varlığını görmezden gelmesini eleştiriyor. Bunlar siyasi itiraflardır. Ancak siyasi işbirliklerimizin de artırılabileceği zeminler doğmuştur. Türkiye siyasi itiraflarımızın sorunların azaltıldığı ama siyasi işbirliği imkanlarının artırıldığı, fazlalaştırılacağı hem siyasetin hem de ekonominin, iktisadi yaşamın bütünleşebileceği ve Türkiye'yi özellikle Çin'in milyonlarca dolar ortaya koymak suretiyle desteklemiş olduğu bir yol, bir kuşak inisiyatifi ve Rusya'nın da bir açıdan büyük bir doğalgaz ve petrol üreticisi ülke olarak, rezervleri elinde bulunduran bir ülke olarak enerji darboğazına sokulmayacak, jeopolitik olarak boğulamayacak bir ülke olmasını yalnızca Türkiye ile aşabiliyorlar.
Evet.
Türkiye bir Akdeniz gücü olarak Türkiye bu doğalgaz petrol rezervini, Rus malını, Çin malını, Çin ürününün hizmetini Avrupa'ya ve Batı pazarlarına ulaştırabilecek çok önemli bir aracı olarak gözüküyor.
Sayın
hem,
hocam.
Hem demokratik bir ülke, hem serbest ticaret uygulayan bir ülke, hem de Batı ve Doğu ile ilişkilerini eş zamanlı dengeli yürüten bir ülke. Buyurun efendim.
Süremiz daralıyor. İsterseniz biraz hızlanalım.
Tabii.
Cumhurbaşkanımız Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'nde olağanüstü bir ilgiye mazhar oldu. Sanki
evet.
Ev sahibi gibi ağırlandı.
Evet.
Diğer devlet adamlarına baktığımız zaman Cumhurbaşkanımız konuşuyor. Onlar büyük bir ilgiyle
evet.
dinliyorlardı Cumhurbaşkanımızı. Şuraya getirmek istiyorum. Semerkant'ta bölge liderleriyle temas eden Sayın Cumhurbaşkanımız küresel siyaseti hangi diplomatik mesajları verdi?
Evet, bir kere artık her şeyin Amerika tarafından Atlantik merkezli kurulamayacağını dünyaya gösterdi. Fotoğrafın böyle bir anlamı var.
Hı hı.
Çok net okunuyor. Yani Amerika'nın yapın dediğinin yapılacağı, yapmayın dediğinin yapılmayacağı bir Orta Doğu ve Avrasya olmadığı açıkça ortaya konmuş oldu.
Hı hı.
Aynı zamanda masanın etrafında oturan Özbekistan gibi, Kazakistan gibi, Kırgızistan gibi, Tacikistan gibi, Azerbaycan gibi Sovyet İmparatorluğu sonrasında bağımsızlıklarına kavuşmuş bir ülkeye Rusya Federasyonu'na da mesaj veriyor. Rusya orada ev sahibi ülkelerden bir tanesi ama Türkiye diyor ki ben kardeşlerimle istediğimde sana karşı dengede kurabilirim. Nasıl fotoğraf Amerika'ya meydan okuyorsa
evet.
yeri geldiğinde biz Türkler, Türk devletleri ve Türk Devletleri Teşkilatı senin herhangi bir müdahalene karşı da ortak işbirliği geliştirebiliriz. Karabağ'da böyle oldu.
Hı-hı.
Kazakistan'daki olaylar sırasında böyle oldu. Kırgızistan, Tacikistan arasında yaşanan sınır itilaflarında böyle oldu. Türk devletlerinin ortak karar alma iradesini aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı, Cumhurbaşkanı kardeşleriyle beraber Semerkant'ta Çin Devlet Başkanı'na da gösterdi. Rusya'nın Devlet Başkanı'na da gösterdi. Çünkü biz Rusya'yla masada ortağız. Suriye konusunu görüşüyoruz. Fakat Rusya'nın Kırım'ı, işgalini ve ilhakını kabul etmiyoruz. Rusya'nın Ukrayna topraklarının işgalini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Hı hı. Buradaki insan hakları ihlallerini reddediyoruz. Bu fotoğraf aynı zamanda Doğu ve Batı arasında Türkiye'nin baştan beri konuştuğumuz insani diplomasisinin, insani dış politikasının hem Amerika gibi, hem Rusya gibi, hem Çin gibi çok önemli bölge güçlerine, küre güçlerine, küresel güçlere verdiği fotoğraftır. Evet. Türkiye rahmetli İnönü'nün dediği gibi bir dünya kurulur, yeni bir dünya oluşur. Türkiye'de bu yeni dünyadaki yerini alır diyordu merhum Cumhurbaşkanı Sayın İnönü. Türkiye'de evet yeni bir dünyanın kurulduğunu görüyor. Bu dünya sınırların ekonomik bakımından kalktığı, ticaretin çok belirleyici olduğu, iletişim ağlarının fevkalade etkili olduğu yepyeni bir dünya. Doğu ve Batı arasındaki ayrımı kaldırıyor. Artık büyük güçleri Amerika, Rusya ve Çin arasında paylaşılmak yerine yeni kutuplar haline getiriyor. Ben iddia ediyorum Türkiye yeni bir kutup olmuştur artık. Türkiye yeni bir bölge merkezi olmuştur. Benim toplantılarda, konferanslarda ifade ettiğim yeni bir Türk dünyası jeopolitiği, bir Türk jeopolitiği doğmaktadır. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri, bağımsız Türk devletleri bunu beraber planlıyorlar. Yani ABD'nin de Rusya'nın da tahakkümünün artık biz Türkistan'da kabul görmeyeceğini, Kafkasya'da kabul görmeyeceğini, Anadolu'da kabul görmeyeceğini Türk Devletleri Teşkilatı'yla dünyaya duyurmaya başlıyoruz.
Hatta bununla ilgili çok uzun zamandan beri konuşulan ortak bir Türk ordusu da var değil mi?
Evet, yani o
konuşuluyor, dillendiriliyor, evet, arzu ediliyor bir, diyebiliriz.
Strateji belgesi içerisinde yer aldı, bulunuyor. Mesele bundan ibaret değil. Zaten bu devletler ortak kararlar alabiliyorlar. Neredeyse temel konularda ortak bir irade ortaya koyuyorlar. O bakımdan yeni bir dünya kuruluyor. Burada da her şeye rağmen Türk jeopolitiğinin, Türklerin jeopolitiğinin, Türk dünyasının bir yükseliş içerisinde olduğunu ve Türkiye'nin bunun içerisinde yer aldığını, bunu öngördüğünü, bir daha bunu ıskalamak istemediğini ben anlıyorum. Evet. 1991'de biraz geride kaldık. Sovyetler yıkıldığında bu 5 Türk Cumhuriyeti, 6 Cumhuriyet bağımsızlığını ilan ettiğinde biz geride kaldık.
Evet. Kıymetli hocam, süremizin
yeni,
sonuna geldik.
Yeni jeopolitiği Türkiye ıskalamak istemiyor ve gerçekten belki de önümüzdeki yüzyılı belirleyebilecek bir ortak Türk dünyası iradesi doğmakta.
Evet, son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünyada küresel bir gerilimin tam ortasında toplandı malumunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da genel kurul konuşması yaptı orada.
Evet.
Bu konuşmada hangi mesajlar öne çıktı? İkili görüşmeler ve temasları bu kapsamda değerlendirir misiniz?
Evet, ben politikacı değilim fakat şunu söylemem gerekir. Dünya beşten büyüktür mesajı Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği, Sayın Erdoğan'ın dilinden çıkan ama benim biraz önce Selçuklu ve Osmanlı Hinterland'ı diye tarif ettiğim Türk dış politikasının bir yansımasıdır. Türk devlet anlayışının, Türk kültürünün bu topraklardaki damıtılmış özelliğinin bir yansımasıdır. Biz dünya beşten büyüktür dediğimizde adaletin küreselleşmesini vurguluyoruz. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı bu vurguyu yeniledi. Bunun politik bir yanı yok. Bunun iç politikayla alakalı bir tarafı olmadığını belirtmek isterim. Bu Türkiye'nin en az bin yıllık, binlerce yıllık devlet geleneğinin bir yansıması, bir sonucudur. İkinci husus üzerinde durdum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi bağımsızlığının tanınmasını açıkça Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa ifade etti. Hem bunu ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı dillendirdi, hem de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istiklaliyle ilgili, bağımsızlığının tanınmasıyla ilgili bu kadar açık bir beyanda bulunulmuş oldu. Bir başka nokta, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yürütmüş olduğu, Libya'da yürütmüş olduğu terör örgütlerinin mücadelesinin dünya tarafından desteklenmesi isteği. PKK ve PYD'ye karşı ve DAEŞ'e karşı yürütülen terör mücadelesinde dünyanın desteğini Türkiye istedi. Bir başka husus ise Azerbaycan nakli davasında Ermenistan'ın sık sık ateşkesi ihlal eden, Azerbaycan topraklarına saldıran, Azerbaycan askerlerini şehit eden tavrı karşısında, yani büyük ölçüde Karabağ sorunu söz konusu olduğunda Azerbaycan'ın desteklenmesi gerektiğini ve uluslararası adalete dünyanın davet edilmiş olduğu bir küresel konuşma yaptı.
Evet.
Türkiye'nin merkezinde yer aldığı ama az dinlendirilen sorunlar, Azerbaycan Karabağ sorunu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sorunu gibi, Kırım'ın işgali gibi az dinlendirilen, yani bir açıdan da uluslararası camiada sahibi olmayan, sahiplenicisi olmayan sorunları Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin adıyla, Türkiye'nin ağzıyla uluslararası camiaya haykırmış oldu.
Evet. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Ağzınıza sağlık. Sizinle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Semerkant'tan New York'a uzanan diplomasi rotası üzerine konuştuk. Değerlendirmelerde bulundunuz. Çok önemli katkılar. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Tabii, çok sağ olun efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Boğazın akıntılarıdır, gözlerin giderken geri döner.
Giderken geri döner.
Gide gide, gide gide, bulamadım ana yurdum gözlerin. Gözlerin
sevda sözleri,
gözlerin
dünya özlemi,
denizlerdeki bütün teknelerin yelkeni. Gözlerin
sevda sözleri,
gözlerin
dünya özlemi,
gözlerin denizin içinde boğularak yaşadım. Gözlerin
sevda sözleri,
gözlerin
dünya özlemi,
denizlerdeki bütün teknelerin yelkeni. Gözlerin
sevda sözleri,
gözlerin
dünya özlemi,
gözlerin denizin içinde boğularak yaşadım. Gözlerin
sevda sözleri,
gözlerin
dünya özlemi,
denizlerdeki bütün teknelerin yelkeni. Gözlerin
sevda sözleri,
gözlerin
dünya özlemi,
gözlerin denizin içinde boğularak yaşadım.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Şimdi stüdyomuzda şair ve yazar Şakir Kurtulmuş beyefendi var. Sayın Kurtulmuş, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederim efendim, siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık.
Sağ olun.
Ankara'ya gelmişken bizi bir ziyaret ettiniz. Çok teşekkürler, memnun
sağ olun.
Olduk.
Sağ olun.
Sizinle inşallah edebi bir söyleşi yapmak arzu ediyoruz. Muhacir Günlüğü diye de şu anda basım aşamasında olan bir kitabınız var. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
Teşekkür
Onu
ederim.
Da konuşacağız inşallah bugün sizinle.
İnşallah.
Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Ben kısaca sizi şöyle takdim edeyim. 18 Eylül 1958 yılında Eskişehir'de doğdunuz. İlk ve orta öğreniminizi burada 1976 yılında tamamladınız. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri bölümünü bitirdiniz. 1977 yılından bu yana çeşitli gazete ve dergilerde çalıştınız. 1980 yılında Tin Yazıtları isimli bir edebiyat dergisi yayınladınız. Bunun yanında ilk şiiriniz Mavera dergisinde 1978 yılında yayımlandı. İnsan Yayınları'nın kuruluşunda görev aldınız. Eskişehir'de lise öğrenimi sırasında arkadaşlarınızla birlikte Fecir isimli bir duvar gazetesi çıkardınız. Eksiği var mı?
Yok, doğrudur.
Fazlası vardır. Sizden dinleyelim.
Merhaba efendim, program için teşekkür ediyorum. Önce buraya gelişimizle ilgili şeyi söyleyeyim müsaade ederseniz. Ankara'da ilk defa bir edebiyat festivali düzenlendi yıllardan sonra. Biz de bu edebiyat festivali kapsamında programlara katılmak üzere Ankara'ya geldik.
Ne iyi ettiniz.
Sağ olsun Şule Hanım da gelişimizden haberdar olmuş. Aradı hocam programımıza almak istiyoruz deyince elbette kıramazdık. Tabii o vesileyle bu programımıza da iştirak etmiş olduk. Evet. Onun için bu davetiniz için de ben size teşekkür ediyorum. Edebiyatla ilgili yıllardan beri Ankara'nın bir kültür şehri olduğunu, edebiyat şehri olduğunu söyleriz. Ama bu konularda çok fazla bir şey yapılamadığını görmekteyiz. Bu anlamda yapılan edebiyat festivali Ankara'nın bu yüzü, yönünün de bu yüzünün de öne çıkması bakımından çok anlamlı, çok verimli bir program, verimli bir çalışma. Dolayısıyla bu programı başından beri destek veren Bamak Belediyesi'ni ve düzenleyicisi Yazarlar Birliği Ankara Şubesi'ni hasreten teşekkür etmek istiyorum program dolayısıyla.
Hakikaten okumak lazım. İnsan okudukça cehaletinin arttığını gözlemliyor. Şu an piyasada kaç kitabınız var?
10 civarında zannedersem.
Çok güzel. Tabii devam gelecek mi bunların?
Var tabii. Yani hazırlık aşamasında olan birkaç kitap var.
Evet. Genç yaşınızda yaşadığınız bazı kırgınlıklar olduğunu okuduk, işittik. Bir ara edebiyata, okur yazarlığa küstünüz diyebilir miyiz? Uzak kaldınız. 26 yıl değil mi?
23 yıl mı?
Ara verdiniz. 23 yıl okumaya, 26 yılda yazmaya diye. Ara
25 yıl.
Ortalama. Evet. Neden peki? Neden kırıldınız?
Şimdi şöyle, hayat bizim için hep başından sonuna kadar tecrübe ve imtihanlarla süslü bir yaşam tarzı bizim için. Bu hangi alanda, hangi statüde, hangi mevkide olursak olalım hepimiz için geçerli olan bir şey. Ama biz hangi safhada, hangi aşamada, hangi iş kolunda, hangi basamakta neyle sınanacağımızı bilmeden yaşıyoruz. Yani hangi sınavla imtihan olacağımızı bilmeden o sınavlara giriyoruz. Önemli olan bu sınavlardan başarıyla çıkabilmek. Yani ben bu suskunluğa küskünlük değil de ben fetret dönemi diyorum bu ara vermeye. Çünkü bazı yazarların hayatında da bu tür şeyler olmuştur. Hep mesela bunlardan en yakın birisi rahmetli Nuri Pakdil. 13 yıl onun da böyle bir otel günleri oldu. Edebiyat dergisi kapandıktan sonra herkese küstü. Hiç kimseyle konuşmadı. Otele kapandı ve 13 yıl otelde kaldı. Yalnız başına otelde yaşadı.
Buna kendini dinlemek diyebilir miyiz? Bir nevi inzivaya çekilmek.
Yani bir nebze öyle. Tabii bir de yaşanmış, daha önceki yaşanmış olaylardan sonra biraz kırgınlık oluyor tabii. Yani edebiyat dergisiyle ilgili o yaşanmış olayları unutamadı bir türlü üstad. Çok zorluklar çekti. Derginin yayınlanması konusunda çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Arkadaşlar da çok gayret ettiler. Ama buna rağmen, bütün bu çabalara rağmen derginin yayınlanmış olması çok üzdü onu.
Evet.
Devam edememiş olmasına çok üzüldü. O üzüntü, o kırgınlık öyle bir şeye itti onu. 13 yıl böyle bir otel yaşantısı oldu. Sonra tekrar döndü. Epey bir coşkuyla döndü. Orada yazdığı notları hemen peş peşe kitaplaştırdı. Yani buna benzer hayat hikayeleri pek çok yazarda vardır. Yani ben de öyle bir imtihan olarak görüyorum bu fetret dönemini. 23 yıllık suskunlukta elbette okuma işimiz, yazma işimiz kolay bir şey değil yani buna
elbette,
tahammül etmek. Yani
elbette.
Onun acısını ben hep içimde hissettim. Yani keşke o yıllar daha sonra özellikle, keşke bu yılları böyle geçirmeseydim de daha dolu dolu geçirebilseydim, daha verimli, bereketli geçirebilseydim diye hayıflandığım çok olmuştur ama hep o üzüntüleri daha fazla yaşamamak için bu bir imtihandı. Ben bu imtihanı başarıyla geçmeye çalışmak durumundayım diyerek teselli ettim.
Peki o yılları kayıp olarak mı gördünüz, yoksa yeni işlere, yeni şeylere kapı araladığını mı düşünüyorsunuz?
Şimdi şöyle, yani tabii olumlu yanıyla bakmak için öyle düşünmek lazım. Bir. İkincisi, tabii o kadar sene bir şey yapamamış olmanın verdiği acı da yıpratıcı. Yani ben şimdi aynı dönemde yazmaya başladığımız arkadaşlara bakıyorum. Benim kuşağıma beraber şiir yazmaya başladığımız arkadaşlara bakıyorum. Bugüne kadar ortaya koydukları eserler, diyelim sayıyla ölçersek 40 civarında eseri olan var. 30 civarında eseri olan var. 60 civarında eseri olan var. Benim bu şeyden dolayı şu anda elimde 10 civarında 10-12 tane eserim var. Yani şey yapmıyorum, neden böyle değil, yani o sayılar üzerine durmuyorum da verimli geçireme işimin üzüntüsünü yaşadığımı anlatmaya çalışıyorum. Yani o şekilde geçirmemiş olsaydım, daha verimli, daha bereketli geçirmiş olsaydım daha güzel, daha farklı, daha ciddi eserlerle yüz yüze kalabilirdik. O anlamda söylüyorum.
Evet. Sizin bu hikayenizi okuyunca, işitince ben şöyle düşünüyorum aslında. Bazen büyük sıçrayışlar yapmak için birkaç adım geri çekilmek gerekiyor. İşte sizin bu yıllarca suskun kalışınız, edebiyat camiasından uzaklaşışınız, yazmayışınız, okumayışınız da bazı güzel şeylere kapı araladı. Bir de nitelikli okuryazarlık var. Yani piyasada çok kitap var hakikaten ama insanın ömrü yetmez bu kitapları okumaya. Kesinlikle. Hakikaten bu anlamda da okuyucunun çok seçici olması gerekiyor. Kesinlikle. Nitelikli kitapları okuması gerekiyor. Siz belki diğer yazarlara göre az sayıda kitaplar ortaya çıkarttınız ama belki birçoğuna göre sizin yazılarınız daha nitelikli, daha ufuk açıcı, insanların hayatlarına daha güzel dokunuşlar yapan, böyle değerlendirmek gerekiyor. Şimdi biraz da isterseniz Muhacir Günlüğü kitabınıza değinelim. Artık evimize dönmek istiyoruz.
Evet.
Nedir? Nasıl ortaya çıktı? Neler anlatıyorsunuz bunda?
Şimdi Suriye Savaşı çıktıktan sonra biliyorsunuz Türkiye yoğun bir göçle karşı karşıya kaldı. Suriye'den muhacirler Türkiye'ye geldiler. Türkiye'nin belli başlı şehirlerine yerleştiler. Birdenbire muhacirlik girdi gündemimize. Daha önce hiç olmadığı bir şekilde girdi. Bazılarımız bunun ne olduğunu tam anlayamadan tepki veremedik. Bazılarımız nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalıştı. Bazılarımız da bilerek olumlu yönde tepki vermeye çalıştı. Yani yardımcı olmaya çalıştı. Muhacirliğin gereğini yapmaya çalıştı. Böyle evet. Bir kaç statüde davranışlarla karşı karşıya kaldık.
Hı
hı. Biz de o tarihlerde, yani bu göç hikayesinin yeni başladığı tarihlerde bir olayla karşılaştım. Fatih Camisi'nin bahçesinde önüne su koyan bir küçük çocuk, 10-12 yaşlarında bir genç. Ama mazlum olduğu, dertli olduğu, yüzünden her halinden belli olan bir çocuktu.
Evet.
Onu orada bir süre izledim. Baktım hiç işte satıcı gibi değil. Yani bizim sokakta gördüğümüz satıcılara benzemiyor. Farklı bir şey var. Onu izledim orada. Dikkatimi çekti. Kendisiyle konuşma ihtiyacı duydum. Gittim kendisiyle konuştum. Anlattı muhacir olduklarını, işte Suriye'den, savaştan geldiklerini. Ailesini, işte kaç kardeş olduklarını, hepsini anlattı. Sonra ben ertesi günü geldim, tekrar buldum aynı yerde onu. Evlerine gidebilir miyim dedim. Tabii dedi, evlerine gittim, evlerini gördüm. Evde ailesiyle tanıştık. Yani bir muhacir aileyi ilk defa orada görmüş olduk. Yani muhacir nasıl bir şey bizim gündemimizde yoktu, evet. Bilmiyorduk. Tabii insanlar içinde olmadan göremiyorlar, bilemiyorlar bazı şeyleri. O insanların hangi şartlarda ülkelerini terk edip buraya gelmek zorunda olduklarını anlamak çok zor. Yani bizim şu anda Türkiye'de yanlış bir algı politikası var. İşte savaştan kaçıp geldiler şeklinde bir algı politikası var. Bu çok yanlış. O insanların içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışmamız lazım. Böyle başladı bizim hikayemiz. Sonra biz etrafta aynı bunun gibi böyle sokaklarda işte mendil satarak para toplayan, harçlık çıkarmaya çalışan gençlerle karşılaştık. Onları takip aldık. Onlarla, onların aileleriyle görüştük. Ve böyle bunların ailelerine ulaştık. Gördük ki çok onurlu aileler var. Yardım istemekten utanan, yüzleri kızaran, mahcup olan, başlarını öne eğen, keşke ben bu yardımı almasaydım diye duygulanan insanlarla karşılaştık. Bir de tabii bunu suistimal eden, her yerde olduğu gibi bunu suistimal edenler de var. Onlarla da karşılaştık. Ama hep böyle iyi analiz edip seçmeye çalıştık. Yani gerçekten ihtiyaç sahibi olanları bulmaya çalıştık.
Evet.
Böyle şahsi bir çabamızla oluşan bir yardım şeyi yürüttü, faaliyeti yürüttük. Bunlarla ilgili zaman zaman gittiğimiz işte gezilerle ilgili, ziyaretlerle ilgili günlükler tuttum. Yazdım nelerle karşılaştığımızı, nasıl hikayelerle karşılaştığımızı zaman zaman yazdım. Bunları sonradan kitaplaştırdım ve bu yeni çıkacak olan kitap bu tür konuları işliyor. İyilikleri, güzellikleri anlatmaya çalışıyor. Bir anlamda da amacımız o. Yine geçen yıl bir Suriye ziyaretimiz oldu. O Suriye ziyaretinin sırasında çok ilginç şeylerle karşılaştık. Onlar beni çok etkiledi. Onlarla ilgili izlenimlerimiz var. Yine burada kitapta yer alıyor. Onları da yazdık. Bir de daha çok bu konuları mesele edinen, dert edinen yardım kuruluşları var. Pek çok yardım kuruluşu var. Gerçekten sahada çok etkililer. Yani gidip orada gördüğümüz için söylüyorum. Hepsi çok etkililer sahada. Bunların içinde en çok öne çıkan, yani isim vermekte bilmiyorum sakınca var mı, yoktur herhalde, İHH'dır. Evet. Onu da bizzat orada yerinde gördük sahada. İlkokulundan tutun üniversitesine kadar eğitimle ilgili bütün çalışmaları yapmış.
Evet.
İnsanların, çadırda yaşayanların her türlü ihtiyacını orada görmeye çalışıyor. Yiyecek, içecek, işte barınma. Önce çadırlarda kalıyorlar, şimdi o çadırları biriket evlere dönüştürmeye çalışıyorlar.
Evet.
Okullarda yine hakeza bütün ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin eğitim görebilecekleri okullar tesis etmişler. O tesislerdeki bütün ihtiyaçları yine İHH karşılıyor. Öğretmenleri bulup orada görevlendiriyor. Onların maaşiyetini, yiyecek, içecek, barınma ihtiyaçlarını yine İHH görüyor. Yani komple bütün oradaki bu işleri organize etmiş. Büyük bir faaliyetleri var.
Evet.
Bunları da yerinde gördüğümüz için ben özellikle bunlardan da çok etkilendim. Yani gerçekten çok büyük faaliyetleri var. Bunlar da çok etkiledi. Tabii en çok orada etkilendiğim bir olay, yetimler yurduna gittik. Şam yetimhanesine gittik İdlib'te. Orada çok duygulandık. Daha bizi gider gitmez kapıda karşıladı çocuklar. Boynumuza sarıldılar. Çok hüzünlü dakikalar geçirdik. Kendileriyle konuşmamızı arzu ettiler. Yani konuşmalarımız onları çok mutlu etti. Sınıflara aldık onları. Yanımızda götürdüğümüz şeylerden, hediyelerden vermek için öğretmenlere dediler ki herkes sınıflarına girsin. Misafirler sizi orada ziyaret edecek diye. Sınıflarına gittiler, oturdular. Biz orada ziyaret ettik. Şimdi ben de Türkiye'den gelirken böyle bir küçük kaplarda küçük şekerler oldu. Onlardan getirdim ki hani az yer kaplasın ama çok şey olsun diye.
Evet.
Birkaç tane onlardan almıştım. Şimdi çocuklara götürüp veriyoruz. Alın diyorum, ikram ediyoruz.
Evet.
Çocuklar bir tane alıyorlar. Minik minik şekerler. Bir tane alıyor. Diyorum ki şöyle eliyle gösteriyor. Diyorum bak böyle al. Yani hı-hı, avuçla. Evet. Yani çok, bu bir tane küçük. İkinci defa çocuk elini uzatıp bir tane daha alıyor. Yani bu bir küçücük şeker. Ve o şekeri belki ne zamandır görmüyorlar. Gofret, çikolata, kek, bu tür şeyler
edep
verdik.
Edep var. Yani anne babadan o edebi
şimdi,
almışlar.
Ha, yani o hareket mesela çok etkiledi. Çocuklarla böyle yalnız kalıp birebir konuşmaya çalıştık. Tabii hikayelerini çok böyle yaralarını deşmeden dinlemeye çalıştık. Yani çok etkileyici, çok hüzünlendirici hayat hikayeleri var.
Evet.
Oradan gelirken ayrılırken çok zor geldik, zor ayrıldık. Bu konuyla ilgili işte izlenimlerimizi de yazdık o kitapta. Yani bütün bunları anlatan bir kitap olacak inşallah.
Çok güzel, çok güzel hikayeler bunlar. Evet. Gerçekten gidip görmek, o hayatları yakından görmek lazım. Bazı yanlış algılar var toplumda. Bazı insanlar ırkçılık yapabiliyorlar maalesef. Onlar dışlanabiliyorlar.
Maalesef.
Allah kimseyi vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın. Bir insanın ülkesinden kaçıp gelmesi kolay değil. Allah korusun. Bizim ülkemize bir şey olsa bizim gideceğimiz bir yer yok. Biz vatanımızı son damlasına kadar savunuruz, savaşırız. İnşallah şehitliği arzu ederiz. O ayrı bir konu ama yani hakikaten vatan konusu apayrı, çok hassas bir konu. Kendimizi onların yerine koymamız gerekiyor ki anlayabilelim.
İşte eleştirenlere ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Yani lütfen empati yapalım. Yani Allah göstermesin de tutun ki onların yaşadığı, ülkelerinde yaşadıkları olay aynısı veya benzeri bizim başımıza gelse.
Evet.
Acaba biz ülkemizi terk etmek zorunda kalsak.
Evet.
Onların yanına misafir olarak gitsek. Onlar bize böyle davransalar acaba nasıl karşılarız diye. Empati yaparak
tabii,
böyle tersinden tabii düşünmeye çalışın diye böyle söylüyorum.
Tabii.
Hakikaten bu konuda çok yanlış algılar ortaya koymaya çalışan bir kesim var. Onlarla mümkün olduğunca işte çok şeye girmeden doğru bildiğimiz şeyi yapmaya devam ediyoruz.
İnşallah bu kitabınız da yanlış algıları yıkar,
İnşallah.
Hayırlara vesile olur.
İnşallah.
Kaleminize sağlık,
İnşallah.
Buraya geldiniz, ayağınıza sağlık, o kadar güzel sözler sarf ettiniz, dilinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum.
Efendim şair ve yazar Şakir Kurtulmuş Beyefendi ile Edebiyat Yolculuğunu ve Muhacir Günlüğü kitabını konuştuk ve bugün böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Haftaya saatler 15.05'i gösterdiğinde Türkiye'de pazartesi günü inşallah bizler yine mikrofon başında sizlerle olacağız. Sizleri de radyolarınızın başına bekleriz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.